Ayrım 21.
Yazgımız ne olursa olsun mutluluğu birlikte tanımış olduk. Bu mutluluk bir parfümün kokusu ya da bir ağacın yapraklarındaki rüzgarın hışırtısı gibi geçici olsa da her an yeniden yaratıldı. Ben denizdeki bir dalga ve güneş altındaki bir tarlada açan çiçek gibi sana aitim Ramses. Nefertari'nin elbisesinin sol askısı kendiliğinden kaydı. Ramses kraliçenin kendisine terk ettiği vücudunu yavaş yavaş soyarken dudakları koku sürülmüş sıcacık tenini öptü. Ramses ile Nefertari büyük arzuların içinde birleşirlerken Pi Ramses sarayının bahçesi üzerinden yaban kazları sürüsü geçti. Ramses güneş doğmadan önce Amon tapınağının temiz alanında giyindi ve ayinlerin yapılması sırasında kullanılacak olan sıvı ve katı besinleri kutsadı. Sonra Firavun temiz alandan çıktı, koruyucu güneşin doğuşunu seyretti. Gök tanrıçasının yuttuğu güneş, akşam boyunca karanlık güçlere karşı amansız bir savaş verdikten sonra doğudan yeniden doğuyordu. Seti'nin oğlu Detis sürülerine karşı aynı savaşı yürütmeye hazırlanmıyor muydu? Yeniden dirilen güneş ufuktaki iki tepenin arasından doğdu. Eski söylencelere göre bu tepelerin üzerinde duran turkuaz renkli çok büyük iki ağaç ışığın geçmesi için yana çekiliyorlardı. Ramses kendisinden önceki firavunların ettikleri duayı yüksek sesle okudu. Suların içinden doğan, dünyanın üzerinde görünen ve güzelliğiyle iki ülkeyi aydınlatan güneş selam sana. Sen kendi kendine var olan ve kökenini kimsenin bilmediği canlı bir ruhsun. Alacalı kanatlı bir şahin gibi gökte süzülür ve kötülüğü uzaklaştırırsın. Gece kayığı sağında, gündüz kayığı solunda, ışık kayığının mürettebatı da sevinç içindedir. Şayet ölüm onu kadeşte bekliyorsa Ramses bu mesajı tanrılara bir daha hiç iletemeyecekti. Ama bir başka ses onunkinin yerini alacak, ışığın sözleri kaybolmayacaktı. Başkentin dört kışlasında yola çıkmadan önce son incelemeler yapılıyordu. Hükümdarın haftalar boyunca sürekli olarak askerlerin arasında bulunması, savaşın bilinen zorluğuna rağmen birliklerin moralini yükseltmişti. Silahların nitelikleri ve miktarı en çok endişe duyanları bile rahatlatıyordu. Birlikler başkentin ana kapısına doğru kışlalarından çıkarlarken Ramses arabayla Amon Tapınağı'ndan Set Tapınağı'na gitti. Bu tapınak yüzlerce yıl önce Hiksoslu istilacıların yerleştikleri eski kentin içinde kurulmuştu. Firavunlar felaketlerden korunmak amacıyla evrenin en etkili gücüne vakfedilen bu tapınağa bugüne dek hep özenle bakmışlardı. Tanrı Set'in yeryüzündeki temsilcisi olan Set'i bu gücü buyruğu altına almayı başarmış ve sırrını oğluna aktarmıştı. Ramses bugün buraya Tanrı Set'le çatışmak için değil, sihirli bir eylemi yerine getirmek için geliyordu. Tanrı Set'i Suriyelilerin ve Hititlerin fırtına tanrısıyla özdeşleştirecek ve düşmanı vurmak için şimşeğin enerjisini kazanacaktı. Karşılaşmaları kısa ve yoğun oldu. Ramses'in bakışları ayakta duran ve kafası bir köpeğinkine benzeyen heykelin kızıl gözlerine yoğunlaştı. Heykelin kaidesi sarsıldı. Sanki Tanrı adım atmış gibi göründü. Set, sen ki büyük gücün kendisisin, beni Kaan'a ortak et ve bana gücünü ver. Kırmızı gözlere canlılık veren ışık azaldı. Set, Firavun'un dileğini kabul etmişti. Madyan rahibiyle kızı endişe içindeydiler. Kabilenin koyun sürüsünü otlatmaya götüren Musa iki günden beri dönmemişti. Yaşlı rahibin damadı yalnız kalmaktan hoşlanan ve insanlardan kaçan biriydi. Dağa çıkıp düşüncelere daldığında kafasında bir takım garip görüntüler canlanıyordu. Musa merak içindeki karısının sorduğu sorulara yanıt vermeyi reddediyor ve sürgün adını verdiği oğluyla oynamaktan başka bir şey düşünmüyordu. Rahip Musa'nın doğduğu ve birçok önemli görevlerinde bulunduğu olağanüstü ülke olan Mısır'ı bir türlü aklından çıkaramadığını biliyordu. Rahibin kaygılı kızı babasına "Kocam Mısır'a dönecek mi?" diye sordu. "Sanmıyorum. Neden Madyan'a sığındı? Onu da bilmiyorum ve öğrenmek de istemiyorum. Musa namuslu ve çalışkan bir adam. Ondan daha fazla ne isteyebilirim ki?" "Kocam benden uzaklaştı. Sanki bir sır küpü gibi. Onu olduğu gibi kabul et kızım. Böylece mutlu olursun. Eğer geri dönerse ona güven duy ve bebeğiyle meşgul ol." Musa köye geri döndü ama yüzü değişmişti. Kırışıkları daha artmış, saçları aklaşmıştı. Karısı Musa'nın boynuna sarıldı. "Ne oldu Musa?" Çalıların arasından bir alevin fışkırdığını gördüm. Çalılar tutuşmuştu ama yanıp kül olmuyordu. Çalılar ortasında beliren Tanrı beni çağırdı, adını iletti ve bana bir görev verdi. Gerçek Tanrı odur ve ona itaat etmek boynumun borcudur. Ona itaat etmek? Bu bizi, oğlumla beni terk edeceğin anlamına mı geliyor? Görevimi tamamlayacağım. Çünkü hiç kimse Tanrı buyruğuna karşı gelemez. Tanrı'nın buyrukları seni ve beni aşar. Biz onun hizmetinde olan birer kuldan başka neyiz ki? Bu görev nedir Musa? Sırası gelince öğreneceksin. Musa çadırına çekildi. İbrahim, İshak ve Yakup'un tanrısı Yehova ile karşılaştığı o anı yeniden yaşadı. Dışarıdan gelen bağırış sesleri Musa'yı daldığı derin düşüncelerden kopardı. Kabilenin orta yerine gelen bir atlı, Firavun'un komutasındaki büyük bir ordunun Hititlerle savaşmak için kuzeye doğru gittiğini hızlı hızlı anlatıyordu. Musa, çocukluk arkadaşı Ramses'i ve onu canlı tutan olağanüstü enerjisini düşündü. O an Ramses'in zaferi kazanmasını diledi. 51. Hitit ordusu başkent surlarının önünde savaş düzenine girdi. Rahibe Putuhepa, gözetleme kulelerinden birisinin tepesinden arabaların dizilmelerini, okçularla piyadelerin yerlerini almalarını seyretti. Mükemmel bir disiplin içinde olan askerler, imparatorluğun yenilmez gücünü temsil ediyordu. Bu güç sayesinde Ramses'in Mısır'ı yakında egemenlikleri altına girecek ve bir Hitit eyaleti olacaktı. Muvattalis, Ramses'in savaş ilanına Firavun'unkine benzer diplomatik dille yazılmış bir yanıt vermişti. Putuhepa, kocasının yanından ayırmamayı yeğlerdi ama imparator baş danışmanı Hattuşi'nin savaş alanında bulunmasını istemişti. Başkomutan Urhiteşup elinde bir topuz ve bir meşaleyle askerlerine doğru yürüdü. Büyük bir kömür ateşini tutuşturdu ve ateşin yanına hiç kullanılmamış bir savaş arabasını getirtti. Elindeki topuz arabayı parçaladı ve kalıntılarını ateşe atıp yaktı. Düşmanın önünden kaçan her asker böyle ortadan kaldırılacak ve fırtına tanrısı onu ateşiyle böyle yok edecek. Urhiteşup bu sihirli törenle birliklerine ne kadar şiddetli olursa olsun hiçbir çarpışmanın zayıflatamayacağı bir dayanışma aşılamış oluyordu. İmparatorun oğlu bağlılığını belirtmek için kılıcını Muvattalis'e doğru uzattı. İmparator arabası Mısır ordusuna mezar olacak kadeş yönüne harekete geçti. Ramses'in Teb'deki zafer ile Tanrıça Mut Hoşnuttur adlarındaki iki gösterişli atı, Amon, Ra, Ptah ve Set tanrılarının himayesinde bulunan ordusunun başındaki kral arabasını çekiyordu. Ordu her biri beşer bin askerden oluşan dört tümenden meydana geliyordu. Her tümen komutanının emrinde albaylar, bölük komutanları ve sancaktarlar bulunuyordu. 5000 savaş arabası ise 5 alaya bölünmüştü. Askerlerin teçhizatı tunik, gömlek, zırh, deri dizlik, miğfer, iki tarafı keskin küçük balta ve gerektiğinde levazım katiplerince sağlanacak olan birçok silahtan oluşuyordu. Ramses'in seyisi Menna, Zürre'yi çok iyi bilen deneyimli bir askerdi. Katilin yelesini rüzgarda savura savura kralın arabasının yanında gitmesinden pek hoşlanmıyordu. Sto ile Lotus, Ramses'in uyarılarına rağmen çarpışmaların en çetin anında bile Sıhhiye birliklerinin başında kalmak istiyorlardı. Kadeş hakkında hiçbir bilgileri olmadığından orada daha önce görmedikleri türden yılanlarla karşılaşmayı umuyorlardı. Ordu Ramses'in 5. hükümdarlık yılının Nisan ayı sonunda başkentten hareket etti. Hava yumuşaktı, hiçbir olay ilerlemeyi geciktirmemişti. Ramses, Sile'de sınırı geçtikten sonra küçük kalelerin koruması altındaki su kaynaklarının yer aldığı kıyı yolunu izledi. Sonra da Kenan ülkesiyle Amburu'dan geçti. Kral, Biblos yakınında Lübnan Servileri Vadisi'nin barınağı denen yerde konuşlanan ve Mısır koruması altındaki devletlere giriş yolunu tutan 3000 askerlik gücün kuzeye doğru ilerlemesini ve Kadeş'e kuzeydoğudan yaklaşmasını emretti. Generaller bu yardımcı ordunun güçlü bir direnmeyle karşılaşabileceğini ve kıyıda kıpırdayamaz duruma düşeceğini ileri sürerek Ramses'in stratejisine karşı çıktılar. Ama kral kararını değiştirmedi. Ramses'in Kadeş'e ulaşmak için izlediği yol Lübnan ve Anti-Lübnan sıra dağlarının arasındaki Beka Vadisi'nden geçiyordu. Buradaki vahşi ve kaygı verici manzara Mısırlı askerleri etkilemişti. Aralarından bazıları çamurlu sularda birçok timsahın barındığını, sık ormanlarla kaplı dağlarda ayı, sırtlan, vahşi kedi ve kurtların inlerinin bulunduğunu biliyorlardı. Selvilerin, çamların ve sedir ağaçlarının yaprakları öylesine sıktı ki askerler ormanlı bir bölgeden geçerken güneş hiç göremedikleri için telaşa kapıldılar. Havasızlıktan boğulacaklarını düşünen askerler arasında büyüyen panik, araya giren bir generalin böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylemesiyle yatıştı. Amon tümeni önden gidiyor, Ra ve Ptah tümenleri onu takip ediyor ve en arkada da Set tümeni bulunuyordu. Yola çıktıklarından bir ay sonra Mısır birlikleri Beka Vadisi'nin sonunda Asi Irmağı'nın batı kıyısında kurulmuş olan Büyük Kadeş Kalesi'ne yaklaştılar. Bu müstahkem mevki Hitit sınırını belirliyor ve Amur ile Kenan ülkesinde huzursuzluk yaratmakla görevli Hitit komandolarına üst görevini yapıyordu. Mayıs ayının sonu yağmurluydu, askerler rutubetten şikayetçiydiler. Ama kaliteli yiyeceklerin bol miktarda bulunması bu sıkıntıyı unutturdu. Kadeş'ten birkaç kilometre uzakta, sık ve karanlık lav ve ormanının tam önünde Ramses ordusunu durdurdu. Burası Hititlerin pusu kurmasına elverişli bir yerdi. Bu kadar dar bir alanda ne savaş arabaları kımıldayabilir ne de piyadeler harekete geçebilirdi. Ayşe'nin mesajı Kadeş, çabuk, tehlike bir türlü aklından çıkmadığı için kral acele etmekten kaçındı. Sadece bir sıra savaş arabası ve okçuların koruması altında geçici bir ordugah kurulmasına izin verdikten sonra Ramses savaş konseyini topladı. Askerler arasında çok sevilen ve Lotus'un yardımıyla binbir derde deva olan Sto da konseye dahildi. Ramses Seisi Menna'yı çağırdı. Büyük haritayı aç. Ramses, biz burada Asi Irmağı'nın doğu kıyısında Labi Ormanı'nın sınırındayız diye açıklamadı. Ormandan çıkınca ırmağa geçmemize yarayacak birinci geçidi göreceğiz. Bu geçit kalenin kulelerine yerleştirilmiş Hitit okçularının menzili dışında daha kuzeyde bulunan ikinci geçit ise kaleye çok yakın. Biz birinci geçidi kullanıp kalenin açığından ilerleyeceğiz. Düşmana yanlardan ve arkadan saldırmak için ordugahımızı kuzeydoğuya kuracağız. Bu plan sizi memnun etti mi? Generaller başkomutanlarını onayladılar. Kralın gözünden alevler fışkırdı. Bu kadar alıklaştınız mı? Amon tümeninin generali öne çıkıp önümüzdeki orman rahatsız edici bir engel dedi. Doğru bir gözlem. Ayrıca Hititlerin ırmak geçişini rahatça kullanmamıza ve kale önünde savaş düzenine girip ordugahımızı kurmamıza izin vereceklerini mi sanıyorsunuz? Bu plan sizin, benim generallerim olan sizlerin bana verdiğiniz plan. İyi güzel de bir ayrıntı atlanmış Hitit ordusunun varlığı. Pıtah tümeninin generali kendilerini güvenceye almak için kalenin içinde bekliyorlardır diye düşüncesini açıkladı. Şayet Muvattalis vasat bir savaşçı olsaydı gerçekten de böyle davranırdı. Ama o Hatti imparatoru. O aynı anda bize hem ormanda hem ırmak geçidinde ve hem de kalenin önünde saldıracak. Birliklerimizi birbirinden ayıracak ve karşılık vermemizi engelleyecek. Hititler savunma pozisyonunda kalmak gibi bir hata yapmayacaklar. Onların bütün saldırı potansiyellerini kalenin içine hapsedeceklerini mi düşünüyorsunuz? Şunu kabul edin ki böyle bir strateji çok aptalca olurdu. Set tümeninin generali, sonuca ulaşmak için ne tür bir arazide savaşacağımızı doğru seçmemiz çok önemli diye görüşünü belirtti. Orman içinde savaşmak bizim uzmanlığımız değil, bunu düşünmeyelim bile. Düz ve açık arazi bizim için daha uygundur. Asi Irmağı'nı, Lavi Ormanı'na girmeden önce geçelim. Olanaksız hiçbir geçit yok. Öyleyse şu lanet ormanı yakalım. Bu iyi bir çözüm değil. Öncelikle rüzgar bize doğru esebilir. Ayrıca yanmış ya da devrilmiş ağaçlar ilerlememizi engelleyecektir. Ra tümeninin generali daha önce önerdiği planla çelişkiye düşmeyi göze alarak kıyı yolunu izleseydik daha iyi olurdu dedi. Kadeş'e kuzeyden saldırırdık. Pıtah tümeninin komutanı saçma diyerek onaylamadığını belirtti. Majestelerine saygıda kusur etmek aklımdan bile geçmez. Ama yardımcı ordumuzun bizimle buluşabilme şansı hiç olmayacak. Hititler kuşkucu insanlardır. Kıyı yolunun çıkışına çok sayıda asker yığacak, olası bir saldırıyı püskürteceklerdir. En iyi strateji bizim kabul ettiğimiz stratejidir. Set tümeninin generali alaylı bir ifadeyle, elbette dedi ama ilerleme olanağımız yok. Ben Labvi ormanına 1000 kadar piyade göndermeyi ve Hititlerin buna tepkisini görmemizi teklif ediyorum. Ramses, 1000 ölü verdiğimizi öğrenelim diye mi diye sordu. Ra tümeninin generalinin morali bozuldu. Savaşmadan geri çekilmemiz mi gerekecek diye sordu. Bu durumda Hititler bizimle alay edecek ve majestelerinin itibarı ağır bir biçimde zedelenecek. Şayet ben ordumun mahvolmasına neden olacaksam itibarımın ne önemi kalır? Kurtarılması gereken Mısır'dır, benim itibarım değil. Kararınız nedir majeste? Sto ortaya atıldı. Ben yılan bulmak için ya tek başıma ya da karımla birlikte çalışırım. Şayet 100 kadar askerle birlikte gezintiye çıksaydım bir tek kobra bile görmezdim. Set tümeninin generali, sadede geliniz dedi. Sto bu ormana küçük bir müfreze gönderelim diye teklif etti. Şayet bu müfreze ormandan geçmeyi başarırsa düşman birliklerinin yerini saptar. Biz de onlara nasıl saldırmamız gerektiğini öğreniriz. Sto sapan, yay ve hançerleri olan iyi eğitilmiş 10 kadar genç askerden oluşan komando birliğinin başına geçti. Bu askerler hiç gürültü çıkarmadan hareket etmesini biliyorlardı. Öğle saatleri olmasına rağmen alacakaranlık olan Lavi ormanına girer girmez dağıldılar. Arada sırada ağaçların tepelerine bakıyorlar, yüksek dağların üzerinde pusuya yatmış Hititli okçuların olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı. Tüm duyuları tetikte olan Sio hiçbir tehlike sezinlemedi. Ormandan ilk çıkan Sio oldu ve yüksek otların dibine çömeldi. Az sonra diğerleri de onun yanına geldiler. Böylesine rahat bir gezinti yapmak onları şaşırtmıştı. Irmağın birinci geçidi önlerindeydi. Yakınlarda hiçbir Hitit askeri yoktu. Uzakta bir tepenin üzerine kurulmuş olan Kadeş Kalesi görünüyordu. Kalenin önünde bomboş bir ova uzanıyordu. Çok şaşıran Mısırlı askerler birbirlerine baktılar. Emin olmak için bir saat süreyle hareketsiz beklediler ve gerçeği kabul etmek zorunda kaldılar. Hitit ordusu Kadeş'te değildi. Sto geçidin yakınındaki üç meşe ağacını eliyle işaret ederek şuraya bakın dedi. Bir kıpırtı var. Komando birliği atik davranıp ağaçların çevresini kuşattı. Aralarından birini geride bıraktılar. Şayet kendileri bir tuzağa düşürülecek olursa geride bekleyen asker Ramses'e haber vermek için dönecekti. Ancak operasyon hiçbir pürüzle karşılaşmadan sona erdi ve Mısırlı askerler giyimlerinden bedevi kabile şefleri oldukları anlaşılan iki kişiyi tutsak aldılar. 52. İki tutsak çok korkmuştu. Biri uzun boylu zayıf, öteki orta boylu, dazlak ve sakallıydı. İkisi de Mısır firavununa bakmaya cesaret edemiyorlardı. Adınız nedir? Dalzak kafalı olanı benimki Amos diye yanıtladım. Arkadaşımınki de Badüş. Kimsiniz? Bedevi kabilelerinin şefleriyiz. Burada bulunuşunuzun nedenini nasıl açıklıyorsunuz? Kadeş titretti saygın bir kişiyle buluşmamız gerekiyordu. Hangi amaçla? Amos dudaklarını ısırdı. Badüş başını daha değdi. Ramses yanıtla. Hititler bize Mısır'a karşı birleşmeyi teklif ettiler. Sina çölünde kervanlara saldırmak için. Ve siz de kabul ettiniz. Hayır, onlarla görüşüp bu konuyu tartışmak istiyorduk. Bu görüşmelerin sonucu ne oldu? Görüşüm olmadı Majeste. Çünkü Kadeş'te hiçbir saygın Hititli kalmadı. Kalede sadece Suriyeliler var. Hitit ordusu nerede bulunuyor? Hitit ordusu Kadeş'ten ayrılalı 15 günden fazla oluyor. Kale komutanının söylediğine göre yeni yapılmış yüzlerce savaş arabasını daha rahat kullanabilecekleri bir araziye geri çekilmeyi uygun görüp buradan 150 kilometreden daha uzakta bulunan Halep kentinin önünde savaş düzenine girmişler. Arkadaşımla ben oraya gitme konusunda tereddüt ediyorduk. Hititler bizi burada Kadeş'te beklemiyorlar mıydı? Bekliyorlardı Majesti. Ama göçebeler tıpkı bizim yaptığımız gibi sizin ordunuzun çok büyük olduğunu haber verdiler. Hititler sizin böylesine büyük bir gücünüz olduğunu öngörmedikleri için sizi kendi açılarından daha elverişli bir arazide karşılamayı tercih ettiler. Demek sen ve öteki bedeviler bizim geldiğimizi haber verdiniz. Bizi bağışlamanızı dileriz Majeste. Herkes gibi ben Hititlerin üstün olduğunu inanıyordum. Hem sonra bilirsiniz ki bu barbarlar insana seçenek tanımazlar. Ya boyun eğeceksiniz ya da canınızdan olacaksınız. Kalede kaç kişi var? En az 1000 Suriyeli var. Hepsi de Kadeş'in ele geçirilemeyeceğine inanıyor. Savaş konseyi toplandı. Siteu, generallerin gözünde saygıdeğer bir kişi olmuş ve madalyayla ödüllendirilmeye layık görülmüştü. Ra Tümeni'nin generali gururlu bir ifadeyle Hitit ordusu geri çekildi dedi. Bizim için bu bir zafer değil mi Majesti? Sağlam temele dayanmayan bir avantaj. Burada akla bir soru geliyor. Kadeş'i kuşatmamız mı gerekiyor? Farklı düşünceler dile getirildi. Ama çoğunlukla acele olarak Halep yönünü harekete geçirmesi uygun görüldü. Siteu, şayet Hititler bizimle burada karşılaşmaktan vazgeçtilerse dedi, bunun anlamı bizi kendi alanlarına çekmek istiyorlar demektir. Bütün tümenlerimizi savaşa sürüp düşmanımızın oyununa gelmektense bu kaleyi ele geçirmek daha akıllıca olmaz mı? Amon tümeninin generali, bizim için çok değerli olan zamanı kaybetme tehlikesine düşeriz dedi. Ben aynı düşüncede değilim. Madem Hitit ordusu artık Kadeş'i savunmuyor, hemen onu ele geçirelim. Belki de kaledeki Suriyelileri canlarını bağışlama karşılığında teslim olmayı inandırmayı başarırız. Ramses kararını verdi. Kadeş'i kuşatıp ele geçireceğiz. Bundan sonra bu bölge Firavun'un egemenliği altında olacak. Amon tümeni kralın yönetiminde Lab ve ormanından ve ırmak geçidinden geçip ovaya girdi ve gösterişli kalenin kuzeybatısında durdu. Ra tümeni kaledeki Suriyelilerin meraklı bakışları altında kalenin karşısına yerleşti. Pıdah tümeni ırmak geçidinin yanında kamp kurdu. Set tümeni ise ormanın gerisinde kaldı. Ertesi gün öğleye kadar dinlenmiş olacak Mısır birlikleri Kadeş'i kuşatmadan ve ilk saldırıya geçmeden önce birleşeceklerdi. İstihkam erleri Firavun'un ordugahını çabucak kurdular. Yüksek kalkanlarla oluşturdukları bir dikdörtgen duvarın içine bir yatak odası, bir çalışma odası ve bir toplantı salonu bulunan geniş çadırı kurdular. Subaylar için daha mütevazi birçok çadır hazırlanmıştı. Erler ise açık havada uyuyacak ya da yağmur yağması halinde çadır bezlerinin altına sığınacaklardı. Ordugahın girişinde iki yanında aslan heykelleri bulunan bir ahşap kapı vardı. Bu kapıdan ordugahın içindeki ana yollara giriliyor, orada da kralın Tanrı Amon'a saygılarını sunacağı küçük tapınağa ulaşılıyordu. Tümen generali silahların çatılması emrini verir vermez erler bağlı oldukları takıma verilen günlük görevleri yapmaya başladılar. Atların, eşeklerin ve öküzlerin tımarları yapılıp gereksinimleri karşılandı, giysiler yıkandı, yolda arızalanan tekerlekler onarıldı, hançerler ve mızraklar bilendi, kumandalar dağıtıldı ve yemekler hazırlandı. Yemeklerin tüten dumanları Kadeş'i, Hititleri ve savaşı unutturdu. Şakalar, öykü anlatmalar, maaşına bahse girmeler başladı. En ateşlileri güreş müsabakaları düzenlediler. Ramses iştahları hiç eksilmeyen atları ile aslanını bizzat kendisi doyurdu. Ordugah uykuya dalıp yıldızlar gökteki yerlerini aldıktan sonra kral babasını Mısır topraklarına katmaya uygun görmediği görkemli kaleye sabit gözlerle baktı. Bu kalenin ele geçirilmesiyle Hitit İmparatorluğuna ağır bir darbe indirilecekti. Kaleye seçkin birliklerini yerleştirecek olan Ramses herhangi bir istila niyetine karşı ülkesini korumuş olacaktı. Ramses ayakları dört aslan ayağı figüründen yapılmış karyolasına uzandı ve kumaşı papirüs ve lotus figürleriyle süslenmiş olan yastığına başını koydu. Bu süslemedeki incelik Firavun'un gülümsemesine yol açtı. İki ülkenin güzelliğinden o kadar uzaktaydı ki. Kral gözlerini kapatınca zihninde Nefertari'nin soylu yüzü belirdi. Ayağa kalk Şener. Kiminle konuştuğunu biliyor musun zindancı? Ölümü hak eden bir hainle konuştuğumu biliyorum. Ben kralın ağabeyiyim. Sen artık hiçbir şey değilsin. Adın sonsuza dek kaybolacak. Kalk, yoksa kamçımın ateşini sırtında hissedersin. Bir mahkuma kötü davranmaya hakkın yok. Bir mahkuma hakkın yok ama sen... Tehdidi ciddiye alan Şener kalktı. Memphis'in büyük hapishanesinde kendisine kötü davranılmamıştı. Tarlalarda ya da bentlerin onarılmasında çalıştırılan öteki mahkumların aksine kralın ağabeyi sadece bir hücreye kapatılmıştı ve günde iki öğün yemekle besleniyordu. Zindancı onu koridora doğru itti. Şener bir arabaya bindirilip vahaya götürüleceğini sanıyordu. Ama asık suratlı gardiyanlar onu Ramses ile aşağıdan sonra en çok nefret ettiği adam olan Ameni'nin bulunduğu büroya soktular. Sen yanlış yolu seçtin Ameni. Zaferin çok kısa sürecek. Bu kudurganlık kalbini hiç terk etmeyecek mi? Bir hançeri senin kalbine saplamadan önce asla. Hititler Ramses'i yenecekler ve beni kurtaracaklar. Hapse girmek aklını başından almış ama belki hafızanı kaybetmemişsindir. Şenar suratını ekşitti. Benden ne istiyorsun Ameni? Zorunlu olarak suç ortakları edinmişsindir. Suç ortakları mı? Evet, var hem de çok. Bütün saray halkı, bütün ülke halkı suç ortağı. Tahta çıktığım zaman herkes ayaklarıma kapanacak ve hem de düşmanlarımı cezalandıracağım. Bana suç ortaklarının adını ver Şenar. Meraklısın küçük katip, hem de çok meraklı. Tek başıma hareket edecek kadar güçlü olduğumu inanmıyor musun? Seni kullandılar Şenar ve sonra da terk ettiler. Yanılıyorsun Ameni, Ramses son günlerini yaşıyor. Şayet konuşacak olursan Şenar, mahkumiyet koşulların daha az üzücü olacak. Uzun süre hapiste kalmayacağım. Senin yerinde olsaydım küçük katip kaçardım. Öcümden hiç kimse kurtulamayacak, özellikle de sen. Son kez soruyorum Şenar. Suç ortaklarının adlarını açıklayacak mısın? Cehennemin şeytanları yüzünü parçalasın, bağırsaklarını delik deşik etsin. Sürgün senin dilini çözecek. Ayaklarıma kapanacaksın Ameni. Götürün onu. Gardiyanlar Şener'i iterek iki öküzün çektiği bir arabaya bindirdiler. Dört atlı gardiyan sürgün yerine kadar ona eşlik edeceklerdi. Şener tahtaları parçalanmış döşemeye oturmuştu ve arabanın her sarsıntısını hissediyordu. Ama acı ve rahatsızlığı hiç umursamıyordu. Yüce göreve bu derece yakın olmak ve böylesine aşağılık durumlara düşmek ondaki doymak bilmez öç alma arzusunu körüklüyordu. Şener yolun yarısına kadar mutlu yarınların düşünü kurarak uyukladı. Yüzünü kamçılayan kum taneleriyle ayıldı. Şaşkınlıktan dizüstü oturdu ve çevresine baktı. Kahverengi uçsuz bucaksız bir bulut göğü ve çölü kaplamıştı. Fırtına inanılmaz bir hızla ilerliyordu. Çılgına dönen iki at binicilerini sırtından attı. Arkadaşları onlara yardım etmeye çalışırlarken Şener, araba sürücüsünü başına vurarak bayılttı ve yola attı. Sonra da dizginleri eline alıp arabayla birlikte fırtınanın içine daldı. 53. Sabah hava sisliydi ve Kadeş Kalesi'nin tam olarak ortaya çıkması zaman aldı. Etkileyici yapısıyla Mısır ordusuna meydan okumaya devam eden kale, hem Asi Irmağı hem de ağaçlı tepeler tarafından korunduğu için ele geçirilmesi imkansız gibi görünüyordu.